Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 29. ayrım. Geçenlerde yemiş olduğu fırçanın intikamını almak istercesine, nazarları üstümüze çekecek olan hükmü verenlerden biri de demek sensin ha pehlivan diye sordu Kemal, yataklardan birine bağdaş kurmuş pehlivana bakarak. Vatanperver arkadaşlara hakim olmak her zaman mümkün değil Kemal Efendi dedi pehlivan. Ara sıra gazlarını almak da lazım. Lafı uzatmadı Kemal. Zaten herkes hikayenin devamını dinlemek için meraktan ölüyordu. Sazı yine dramalı aldı eline. Şimdi bu herifin otomobili Boğaz sefalarından sonra otele dönüşlerde ışıklarını yakarak hep yokuşu tırmanır, ta uzaktan biliriz geldiğini. Başka da otomobil geçmez zaten oradan o saatlerde. Biz bu gece yolun üzerindeki ağaç diplerine, ağaç üstlerine, çalılıklara 15 gözcü yerleştirdik. Tepelere de gözcüler koyduk. Herifin otomobilini önce durduracaktık. Sonra Deli Hamza tabanca ile otomobili delik deşik edecekti. Yol kenarındaki büyük ağacı siper aldık. Hepimiz tarlalara yüzü koyun yattık. Ortalıkta çıt yok, yaprak kımıldamıyor. Allah'tan karanlık, mehtapsız bir gece. Yıldızlar gökte nah böyle, elma gibi her biri. Biz nefes almaya korkuyoruz derken uzaktan herifin arabasının ışıkları göründü. Hızla dönemece girdi. Yol kenarındaki koca ağacı önceden testerelemiştik. Gövdesini elimizdeki iplerle zar zor ayakta tutuyorduk. Otomobil tam ağacın önünden geçerken devirecektik. Bir an meselesi anlıyor musunuz? Bir an meselesi. Bir saniye geç kalsak mahvoluruz. Çünkü herifin muhafızları bizi delik deşik edebilir. Otomobil yaklaşınca bizimkilerden biri ıslık çaldı. Ağacı saldılar. Büyük bir çatırtı işitildi. Araba fren yaptı. Gırç diye bir ses. Hala kulağımda. Ağaç arabanın üstüne değil tam önüne düştü. Bizimkiler arabayı yaylım ateşine tuttular. Binitin muhafızları da kendi silahlarıyla etrafı taramaya başladılar. Benim yanım başımdaki Hüsam Çavuş elindeki bombayı bütün gücüyle arabaya fırlattı. Gavurlardan birinin çığlığını, diğerinin haykırdığını duyduk. Deli Hamza yemini billah ediyor, binitin kanlar içinde sol tarafına yığıldığını görmüş. O karanlıkta nasıl gördüyse artık. Vay be! Artık o andan itibaren orası bir mahşer günü. Köpekler havlıyor, bekçi düdükleri birbirine karışıyor. Bağıranlar, çağıranlar, koşuşanlar, ana avrat küfür edenler. Biz arkamıza bakmadan bayır aşağı kaçtık. Bennett öldüyse gazetelerde okuruz dedi Kemal. Sansürlenmezse eğer. Sansürlense de kokusu çıkar merak etme. Ölmemiş olmasını temenni ediyorum dedi pehlivan. Neden be pehlivan? Bunca gayret boşa mı gitsin? Ölmesin de ettiği işkencelerin cezasını çektiğini bilsin. Bunu bilmek ölümden beterdir. Haklısın. Eğer sağ kaldıysa hep ölüm korkusuyla yaşayacak demektir. O gün koğuştakiler uykuya ancak sabah namazından sonra dalabildiler ve çektikleri heyecanın bitkinliğiyle akşama kadar uyudular. Konakta. Ahmet Reşat nezaretteki işlerini bitirir bitirmez fazla oyalanmadan evine dönmeye başlamıştı. Kabinedeki nazırların çoğuyla arası yoktu. Onlarla giriştiği sonu gelmeyen ve hiçbir netice vermeyen ağız dalaşlarından usanmıştı. Zat-ı şahanelerinden soğumuş olduğunu kimselere açamıyordu. Zaten Ankara'nın davasına yardım olabilecek bilgilerden uzak düşmemek için Ahmet Reşat'ın özellikle suskun olması gerekiyordu. İçinde bulunduğu bu durum ona taşıması zor bir utanç duygusu ve acı veriyor. Kendini ikiyüzlü bir hain gibi hissetmesine yol açıyordu. Oysa bütün istediği vatanının selameti ve istiklaliydi. Yollarda rastladığı işgal kuvvetlerinin askerlerine bir müddetten beri tahammül edemez hale gelmişti. Mesleki toplantılarda sık sık bir araya geldiği ecnebilere dahi ters bir laf etmemek için büyük gayret sarf eder olmuştu. Günlük hayatın içinde bu sıkıntıları yaşarken evinde de pek mutlu sayılmazdı. Çok tavuklu kümese kapatılmış bir horoza benzetiyordu kendini. Yakınlarında yarenlik edebileceği, dertleşeceği kimsesi kalmamıştı. Şehrin uzak semtlerinde oturan akraba ve dostlarına ulaşması o günlerin şartlarında zordu. Evdeki sohbet ise tamamıyla yeni doğacak bebeğe odaklanmıştı. Tatil günlerinde orta katın sedirli odasına ne zaman girse saraylı hanımla Behice'yi bebeğe isim ararlarken buluyordu. Yavrumuza elbette pederinizin adı olan Raif konacak. Lakin bu ismin başına bir başka isim daha gelmeli. Şimdi artık çocuklara asri isimler takılıyor Reşat Bey. Farz-ı muhal Firuzan koyabiliriz ya da ne bileyim Kenan veya Bülent. Pederinize çok ayıp olur kızım. Bence oğlumuzun adı İbrahim Raif olmalı. Her iki tarafında gönlünü hoş tutmalısınız diye lafa karışıyordu Saraylı Hanım. Behice itiraz ediyordu. Reşat Bey kadınların çekişmesinden kurtulmak için dışarı kaçarken doğmamış bebeğe don biçiyorsunuz. Belki yine kızımız olur demeyi ihmal etmiyordu. Hayır, bu sefer erkek olacak, rüyamda gördüm. Behice'yi üzmemek için mantık yürütmüyor, hayırlısı neyse o olsun diyerek selamlığa iniyor, yazı masasının başına geçip loş odanın sessizliğinde Fransa'da bulunan Dahiliye Nazırı Ahmet Reşit'e memleketin halini anlatan uzun mektuplar yazıyor, kitap okuyor ve Kemal'den haber bekliyordu. Uzun zamandan beri çiftlikten haber getiren olmamıştı. Kemal'in başına kötü bir şey gelse önce bizim haberimiz olur diye teselli bulmaya çalışıyordu Ahmet Reşat. Yeğeninin evden ayrılışının üçüncü gününde konağın kapısına gelen biri gideceği yere salimen vasıl olduğuna dair havadis getirmiş, ondan bir müddet haber alamazlarsa merak etmemelerini de ilave etmişti. Geliş gidişler malum kolay olmuyordu. Bu nedenle Ahmet Reşat gönlünü ferah tutmaya çalışsa da içi rahat değildi. İşte zor geçmekte olan bu günlerin birinde yine çalışma masasının başında rakamlarla uğraşırken elinde bir zarfla Hüsnü Efendi girdi içeri. Ahmet Reşat Hüsnü Efendi'nin uzattığı zarfı alırken postacı mı getirdi diye sordu. Bir hanım getirdi efendim. Kim? Bilemem, çarşaflıydı. Sormadın mı kim yolladı diye. Bahçe kapısının çıngırağı çaldı. Gittim, açtım, bir kadın bu zarfı uzatıyor. Kimden geliyor dedim, zarfın üzerine işaret etti. Sizedir zahir diye aldım. Pekala Hüsnü Efendi dedi Ahmet Reşat. Gidebilirsin. Efendim o kadın gitmedi, kapıda bekliyor. Ne bekliyor? Mektubun cevabını herhalde. Ahmet Reşat zarfın üzerindeki yazının Kemal'e ait olduğunu görünce gelenin çarşaflı bir erkek olabileceğini tahmin etti. Ne kadar gayret ederse etsin, bazı gerçekleri Hüsnü Efendi'den saklayamayacaktı. Çaresiz hanımı içeri al, çardağın altına oturt. İçecek bir şeyler ikram eder. Az beklesin, mektubu okur, cevabını yazarım dedi. Hanımlar soracak olurlarsa, sakın ha, hanımları karıştırma bu işe. Soran olursa o kişinin seni ziyarete gelmiş bir akraban olduğunu söylersin. Hüsnü Efendi çıkınca zarfı açtı, mektubu yazıhanenin üzerindeki idare lambasının ışığının düştüğü noktaya uzattı ve okudu. Kemal üzeri kapalı bir şekilde afiyette olduğunu bildiriyor, evdekilere sevgi ve selamlarını gönderiyor ve sadede geliyordu. Bazı savaş malzemeleri temin etmişlerdi ama paralarını ödemekte güçlük çekiyorlardı. Kemal kaç paraya ihtiyaçları olduğunu şifrelerle şeker miktarları gibi yazmış, nereye ödeneceğine dair bazı ipuçları vermişti. Mektupta bir bölüm daha vardı ki okuduktan sonra Ahmet Reşat'ın sırtından ter boşandı. Temin ettikleri silahları bir İtalyan gemisiyle Anadolu'ya ulaştırmak istiyorlardı. Yüklemenin yapılabilmesi için liman müdürü Pandikyan Efendi ile temas edilmesi gerekiyordu. Bu kişi çok güvenilirdi, Türk dostuydu. Ahmet Reşat'ın iç huzuru içinde başvurabileceği bir kişiydi. Ahmet Reşat şifrelerle yazılmış mektubu doğru anladığından emin olmak için üç kez daha dikkatle okuduktan ve bazı notlar aldıktan sonra kağıdı katlayıp cebine koydu, dışarı çıktı, bahçedeki mutfağa yürüdü. Evlerinde her yerde gözü kulağı olan Saraylı Hanım gibi meraklı biri yaşarken mektubu yırtıp parçalamayı yeterli görmemişti. Hüsnü Efendi mutfağın taşlarını paspaslıyordu. Reşat Bey'i görünce seyirtti. Kadın gitti mi diye sordu Ahmet Reşat. Hanımlar görmesinler diye benim odaya buyur ettim. Orada bekliyor. İyi etmişsin dedi mutfağa girerken. Bir arzunuz mu vardı efendim? Ocak yanıyor mu? Öğlen yemeği için biraz evvel yakmıştım. Henüz harlamadı. Kahve mi istemiştiniz? Şu nohut kahvemizden var. Taşlıktaki mutfakta yaptırayım efendim. Kahve istemiyorum Hüsnü Efendi. Şu ocağın kapağını indir bakayım. Adam koştu, kuzinenin kapağını açtı. Ahmet Reşat eğilince yüzüne ocaktan gelen sıcaklık çarptı. Cebinden çıkardığı mektubu yırttıktan sonra kağıt parçacıklarını ocağın içine bırakıp kapağını kapattı. Doğrulunca kapının ağzında ona hayretle bakan Saraylı Hanım'ı gördü. Burada ne arıyorsunuz aslanım? Kahve çekmişti de canım. İlahi Reşat Bey oğlum, evin içindeki mutfak ne güne duruyor? Burada cezve bile bulunmaz. Burası kokulu yemekler, ızgaralar için kullanılmıyor mu? Kemal gideli beri size de oldu olanlar. Haklısınız teyze, çok dalgınım dedi Ahmet Reşat. Hüsnü Efendi ile göz göze gelmemeye çalışarak selamlığa geri döndü. Kemal'in silahlar için neden para istediğini anlayabiliyordu. Savaş malzemelerinin muhafaza edildiği depoların sık sık basılıp silahların Anadolu'ya kaçırılmasına mani olamayan İngilizler, bir hafta önce ellerinde kalan bütün silahları ve mermileri Anadolu'da çarpışan Türklere yar olmaması için toplayıp adaların açığında Marmara Denizi'ne boşaltmışlardı. İstanbul'da basılacak depo kalmadığı için silah ihtiyacını başka yollardan halletmek zorunda kaldıkları açıktı. İtalyanlardan veya Fransızlardan silah satın almışlardı demek ki. Pandikyan Efendi ile temas kurmak, para temin etmekten çok daha zor olacaktı. Koskoca Maliye Nazırı, liman müdürü Pandikyan'ın bürosuna elini kolunu sallayarak gidemezdi. Adamı makamına da çağıramazdı, dikkat çekerdi. Evine haşa bir yolunu bulup Pandikyan'a haber yollamalıydı ama nasıl? Fakat önce mektuba cevap yazmalı, Hüsnü Efendi'nin odasında bekleyen çarşaflıyı azat etmeliydi. Yazı masasına oturup çekmeceden kağıt çıkardı, mürekkep hokkasının kapağını açtı, kalemini batırıp bir süre düşündü. Kemal ona dayı diye hitap etmemişti. Muhterem efendim diye başlıyordu mektup. O da yeğenine değil de sanki bir ahbabına yazar gibi başladı mektuba. Üstü kapalı bir şekilde evde herkesin sıhhat ve afiyetinin yerinde olduğunu belirttikten sonra bazı taze haberler verdi. Şu sıralar Doğu'dan Kazım Karabekir Paşa'nın Ermenilerden Sarıkamış'ı ve Kars'ı geri almak üzere olduğu haberleri geliyordu hükümete. Bunlar iyi haberlerdi. Kötü haberler de vardı. Yunanlılar işgal alanlarını genişleterek Bursa'ya kadar gelmişlerdi. Ahmet Reşat mektubu bitirdi, imzaladı ve çarşaflı kadına vermesi için Hüsnü Efendi'ye teslim ettikten sonra üzerini değiştirmek için odasına gitti. Millicilere taraf olduğunu gizlemeyen Bahriye Nazırı'yla hemen temas etmeliydi. Onlarla aynı safta olan diğer bazı nazır arkadaşlarını bulmalıydı. Silahların ödenmesi için bir çare düşünmeliydiler. Hilal-i Ahmer cemiyetine ödenen yardımların çoğu Anadolu'da çarpışanlara gönderiliyordu. Hatta cemiyetin icabında kendine ait bazı mülkleri satarak milli orduya para temin ettiği de olmuştu. Herhalde kendi de aynı yola başvuracak, bir miktar parayı bu cemiyetin harcamalarına tahsis etmiş gibi çıkış yapacak ve Hilal-i Ahmer'i aracı olarak kullanacaktı. Damat Ferit bir müddet daha Fransa'da kalacağı için işi nispeten kolaydı. Sonra da ne yapıp edip Pandikyan işini halletmeliydi. Ah ne kadar hayıflanıyordu tüm sırlarını paylaştığı meslektaşı ve kader arkadaşı Ahmet Reşit Bey'in şu sıralar yurt dışında oluşuna. Ahmet Reşat giyinirken kimsenin dikkatini çekmeden Pandikyan'a ulaşmanın yollarını düşünüp duruyordu. Birden aklına Fransız subaylarının ağzından laf kapabilmek için onlarla satranç oynadığı akşamların bazılarına Pandikyan Efendi'nin de katılmış olduğu geldi. Adama Hüsnü Efendi ile bir not gönderip onu bir briç partisine çağırır gibi yapacaktı. Nereye çağırsaydı acaba? Bir ara kadim dostu Caprini Efendi'nin evinde buluşmayı düşündü, sonra hemen vazgeçti. Yakın dost da olsalar karşı takımlardaydılar. Ne kadar güvenebilirdi bir İtalyana? Birden akıl etti, Sirkeci'deki Şahin Paşa Oteli'nin bir odasında buluşabilirlerdi. Zengin taşralıların mekan tuttuğu, gireni çıkanı bol bir oteldi, kimsenin dikkatini çekmezlerdi. Ahmet Reşat ve Pandikyan Efendi, Şahin Paşa Oteli'nin birinci katındaki bir odada ikindi vakti buluştular. Reşat Bey odayı önceden tutmuş, mektubuna Pandikyan'ı davet ettiği oda numarasını yazmıştı. Odaya bir çay semaveri ve ince belli çay bardakları getirtmişti. Bridge partisine katılacağını düşünerek gelen adam, çağrıldığı odaya girip de içeride sadece bir kişi görünce şaşkın şaşkın etrafına bakındı. "Af buyurunuz Pandikyan Efendi," dedi Ahmet Reşat. "Size yolladığım tezkerede tedbiri elden bırakmak istemedim. Buraya sizi kart oynamak için değil, baş başa görüşmek için çağırdım." "Tahmin etmeliydim efendim," dedi Pandikyan. "Lakin daha önceleri birlikte briç oynamış olduğumuz için hani bir ihtimal..." İki adam kısa bir süre bakıştılar. Davet sahibi konuyu uzatmadı. "Sizin yardımlarınıza ihtiyacım var," dedi. "Estağfurullah Reşat Beyefendi Hazretleri." Ahmet Reşat semaverden her ikisine de çay koydu. Pandikyan Efendi'yi koltuğa oturttu. Kendisi yatağın ucuna ilişti. "Pandikyan Efendi, ben sizin devleti aliyemizin ne kadar hatırşinas ve sadık bir tebaası olduğunuzu bilmiyor değilim. Anadolu'daki İstiklal mücadelesine yardımlarınız pek büyükmüş. İngilizlerin ellerindeki gizli ambarları, cephane ve silah miktarlarını, hatta bunların vapurlarla nerelere sevk edildiğini hep siz bildirmişsiniz gerekli yerlere." "Haşa efendim, haşa. Ben siyasetin dışındayım her zaman. Ben sadece bir memurum. Elimden gelen ancak formaliteleri kolaylaştırmaktır." Ahmet Reşat adamı ürküttüğünü anladı. İtimadını kazanması için bir şeyler yapması gerekecekti. "Vatanın kurtuluşu davasına gönül koymuş yakınlarım var. Adınızı onlar verdiler. Zaten tanışıyorduk malum. Buyurduğunuz gibi birkaç kere briç oynamışlığımız var aynı masada." Ahmet Reşat sesini daha da alçaltarak karakol teşkilatından bir iki isim verdi. "Bendenizden ne beklersiniz?" diye sordu, duyduğu isimlerden dolayı rahatlayan Pandikyan Efendi. "Bu limandan ilk kalkacak İtalyan gemisine bazı misafirleri bindireceğiz. Yükleri ağırcadır. Yükleme işleri için yardımınıza ihtiyaçları olacak. Önümüzdeki hafta içinde limandan hiç İtalyan bandıralı gemi kalkmıyor. Biraz acildir işimiz. Acaba biniş ücreti artırılırsa kalkar mı? Bu parayla ilgili bir mevzu değildir. Bu aralar İtalyan gemilerini kullanmanızı tavsiye etmem. Geçenlerde İngilizler bir baskın yaptılar, zor durumda kalındı. Artık İtalyan gemilerini sıkı takipteler." "Eyvah, bu nakliyenin aciliyeti vardı. Malumunuz Yunanlılar ilerlemekte. Benim tavsiyede bulunacağım bir başka gemi var. Kaptanını tanırım. Hangi gemi, bilmemde mahsur var mı?" "Ararat. İtimadımıza şayan mıdır? Olmasa teklif eder miyim? Yeter ki fiyatta anlaşabilirsiniz." "Bu hususta bana ne zaman malumat verebilirsiniz?" "Hafta içinde." "Uzamasın. Yarın olamaz mı?" "Yüklerin miktarı ve ağırlığını da siz öğrenebilir misiniz yarına kadar?" İçinden yandık diye geçirdi Ahmet Reşat. Kemal yüzünden bu işe gittikçe daha fazla bulaşıyordu. Her adımda biraz daha derine battığı bir bataklığa girmiş gibiydi. Üstelik başkalarını da batırıyordu kendiyle birlikte. Ulak olarak kullanmakta olduğu Hüsnü Efendi'yi mesela. Hem Pandikyan'a istediği bilgiyi verebilmek hem de silahları bir başka gemiye yüklemeye onay almak için adamcağızı çiftliğe göndermesi gerekecekti. Allah'tan çiftlikte bazı sebzeler yetiştirilmekte, kümes hayvanları beslenmekteydi. Herhangi bir tatsızlık olduğu takdirde tohumluk veya gıda maddesi almaya gittiğini söyleyebilirdi Hüsnü Efendi. "Hemen öğreneceğim ve bu malumatı size mektubu getiren aynı şahısla yollayacağım. Paranın temini hususunda bana itimat edebilirsiniz." "Size itimat etmezsem kime edeceğim efendim?" dedi Pandikyan. "Bendeniz de sizin itimadınıza şayan olduğum için inanın ki şeref duydum. Allah razı olsun dostum. Beyefendi Hazretleri, aynı geminin yolcusuyuz. Gemi batarsa hepimiz boğuluruz. Batmaması için ben şahsen elimden geleni yapıyorum. Görüyorum ki siz de yapıyorsunuz. Bir kere daha üstüne basa basa ve kalbi söylüyorum. Allah sizden razı olsun, dedi Ahmet Reşat. Ayağa kalkıp elini Pandikyan'a uzatırken hislenmişti. Böylesi de vardı işte. Kimi Ermeni, üzerinde Fransız üniforması, yüzlerce yıllık kapı komşusuna kök söktürürken, kimi de nice has Müslümana taş çıkartırcasına elini taşın altına sokuyordu vatanın kurtuluşu için. 29. ayrımın sonu. Sayfa 278. Devamı 30. ayrımda.